Ayrım 20. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 191. Bir saat kadar önce raporu okuduklarından bu yana masanın çevresindeki yetkililer, Berenson'un bilinen Güney Afrika taraftarlığının bir Sovyet sempatizanının paravanı olduğu izlenimine kapılmışlardı. Şimdi Sir Nigel Irwin'in sözü durumu başka bir ışık altında gösteriyordu. "Sahte bayrak ha?" diye mırıldandı Sir Paddy Strickland. "Yani adam bilgileri Güney Afrika'ya vermekte olduğunu mu sanıyordu diyorsunuz?" "Bu bilmece beni ilgilendiriyor," dedi Sir Nigel. "Eğer baştan beri Sovyet sempatizanı ya da gizli bir komünistse, merkez neden onu Sovyet bir kontrolör aracılığıyla çalıştırmıyor?" "Sovyet Büyükelçiliği'nde bu işi mükemmel şekilde yapabilecek en az 5 kişi biliyorum."
"Bunun cevabını bilemediğimi itiraf etmek zorundayım," dedi Sir Anthony Plumb.
Masanın çevresinde gözlerini gezdirdi. Sir Nigel Irwin'le göz göze geldi. Irwin bir göz kapağını hızla indirip sonra kaldırdı. Sir Anthony Plumb bakışları hemen tekrar önündeki Berenson dosyasına döndürdü.
"Seni kurnaz tilki Nigel diye düşündü. Senin aslında düşündüğün falan yok. Bal gibi biliyorsun."
Aslında Andreev 2 gün önce vermişti bilgiyi. Pek önemli bir şey değildi. Sovyet elçiliği içindeki kantin sohbetinden dedikodular. Andreev bir es görevlisiyle içki içip çene çalıyordu. Bir ara sahte bayrak yaklaşımının yararlarını ortaya atmıştı. İllegaller Müdürlüğü'nün temsilcisi gülmüş, göz kırpmış, işaret parmağıyla burnunun yan tarafına tıp tıp vurmuştu. Andreev bundan adamın şu sıra Londra'da böyle bir olayın yer almakta olduğunu bildiği anlamını çıkarmıştı. Sir Nigel da duyduğu zaman aynı kanıya varmıştı. Sir Anthony'nin aklına bir şey daha geliyordu. "Eğer gerçekten biliyorsan Nigel, demek onların elçiliğinde adamın var. Seni ihtiyar tilki." Derken aklına başka bir şey daha geldi. Bu daha da tatsızdı. Neden açık söylemiyordu Nigel bunu? Bu masada oturanların hepsi kesinlikle güvenilir kimseler değil miydi? İçinde buz gibi bir kurt kıpırdandı, başını kaldırdı.
Bence Nigel'ın önerisini ciddi şekilde düşünmemiz gerek. Akla yakın geliyor. Ne düşünüyorsun Nigel?
Adam bir hain, buna kuşku yok. Eğer ona bize isimsiz olarak iade edilen belgeleri gösterirsek çok sarsılacağından eminim. Ama ona John Preston'ın Güney Afrika dosyasını okutursak ve kendini gerçekten Pretoria hesabına çalışıyor sanıyorsa sanırım nasıl yıkıldığını saklayamayacaktır. Eğer baştan beri gizli bir komünistse Mares'in ideolojisini zaten biliyordur, şaşırmayacaktır. Bence eğitilmiş bir gözlemci aradaki farkı görebilir.
Peki ya sahte bayrak yaklaşımıysa diye sordu Sir Perry Jones.
O zaman sanırım zarar tespitinde bize dürüst şekilde yardımcı olur. Ayrıca kendi isteğiyle dönüş yapar. Moskova'ya bir yanlış bilgiler yağmuru yağdırabiliriz. İşte böyle olursa müttefiklerimize esaslı bir ikramiye sağlamış oluruz. Dışişlerinden Sir Paddy Strickland de ikna olmuştu. Sir Nigel'ın taktiğini uygulamaya karar verdi.
Son bir nokta, onu görmeye kim gidecek diye sordu Sir Anthony.
Nigel Irwin öksürdü.
Aslında tabii beşin işi ama merkeze yanlış bilgi vermek de altının işi oluyor. Ayrıca ben adamı tanıyorum da, okuldan arkadaştık.
Ulu tanrım diye patladı Plumb, o senden epey genç değil mi?
5 yaş genç, benim çizmelerimi parlatırdı.
Pekala, kabul edildi mi?
İtiraz eden,
tamamdır Nigel, al adamı senin olsun, neler olduğunu bize anlat. 24 Salı günü Güney Afrika'dan Johannesburglu bir turist Londra'nın Heathrow Havaalanı'na indi ve formalitelerden kolaylıkla geçti. Elinde çantasıyla gümrük holünden çıktığında genç bir adam yanına yaklaşıp kulağına bir şey fısıldadı. İri yarı Güney Afrikalı evet anlamında başını salladı. Genç adam çantayı onun elinden aldı, dışarıya bekleyen arabaya doğru yürüdü. Şoför arabayı Londra'ya süreceği yerde M25 çevre yoluna girdi, sonra M3'e geçip Hampshire'a yöneldi. Bir saat sonra Basingstoke'da şık bir sayfiye evinin kapısında durdu.
Güney Afrikalı paltosunu çıkarmış durumda evin kütüphanesine yürüdü. Şöminenin başından tweetler giymiş bir İngiliz onu selamlamak üzere ayağa kalktı.
Henry Pienaar, sizi yeniden görmek ne büyük zevk. Çok uzun zaman geçmişti. İngiltere'ye hoş geldiniz.
Nigel, nasılsın bakalım?
İki istihbarat örgütü başkanı öğle yemeği zamanına kadar bir saat konuştular. Ondan sonra da generali SIS'in gizli özel konukları için sağladığı paravan altında İngiltere'ye getiren nedenleri tartışmaya başladılar. Akşam olduğunda Sir Nigel Irwin istediği anlaşmayı sağlamış bulunuyordu. Irvine'a yanlış bilgi verme kampanyasında olanak tanımak amacıyla Güney Afrikalılar Jean Mares'i olduğu yerde bırakmaya razı olmuşlardı. Adamın bu oyuna geleceğini varsaymak zorundaydılar. İngilizler Mares'i tüm kontrol altında tutacaklardı. Bu onların sorumluluğuydu. Adamın Moskova'ya kaçmasına izin vermemek de öyle. Çünkü Güney Afrikalılar da eninde sonunda onunla konuşup kendi 40 yıllık zarar tespitlerini yapmak zorundaydılar. Bundan başka yanlış bilgi kampanyası sona erdiğinde Irwin'in PNR'a artık Mares'e ihtiyacı olmadığını haber vermesi üzerinde de anlaştılar. Adam yurduna çağrılacaktı o zaman. İngilizler onu bir Güney Afrika jetine bindirecekler. Pienaar'ın adamları da jet havalandıktan sonra tutuklamayı yapacaklardı. Yani Güney Afrika egemenlik alanı içinde. Akşam yemeğinden sonra Sir Nigel izin istedi. Arabası bekliyordu. Pienaar geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Londra'da biraz alışveriş yaptı. Akşam uçağıyla tekrar yurduna döndü. Sir Nigel onu kapıdan geçirirken kaçmasına izin verme yeter diyordu General Pienaar. Yıl sonuna kadar bizim arada istiyorum it oğlunu.
Söz dedi Sir Nigel. Arada ona bulaşma yeter.
NIS'in başkanı Bond sokağında karısına hediye ararken John Preston da Charles sokağında Brian Harcourt Smith'le toplantıya girmekteydi. Genel müdür yardımcısı karşısındakini memnun etmeye pek hevesli görünüyordu.
Eh John, sanırım seni kutlamak gerek. Komite senin Güney Afrika bulgularından son derece etkilendi.
Teşekkür ederim Brian.
Evet, gerçekten öyle. Bundan sonrası artık komitenin görevi. Ne yapılacağını doğrusu bilmiyorum. Ama Tony Plant benden kişisel duygularını iletmemi özellikle istedi.
Evet, ellerini iki yana açıp sümenin kenarlarına dayadı.
Gelelim geleceğe.
Geleceğe mi?
Bak, ben bir ikileme sıkışmış durumdayım. Sen 8 haftadır bu olayın üzerinde çalışıyorsun. Zaman zaman sokaklarda gözetlemecilerle dolaştın, taban teptin, uzun saatler boyunca korkun bodrumunda telsiz başında bekledin. Bu arada hep genç March, yani yardımcın C1A'yı yönetti durdu. Üstelik de bu işi çok iyi başardı. Kendi kendime soruyorum, ne yapacağım o genci ben? Onu yeni baştan ikinci mevkiye indirmek adil bir davranış değil diyorum. Ne de olsa tüm bakanlıkları dolaştı, bazı yararlı önerilerde bulundu, bir iki çok olumlu değişiklik sağladı.
Yapar diye düşündü Preston. March genç ve hevesli bir işgüzardı. Ayrıca Harcourt Smith'in en iyi adamı sayılıyordu.
Hem zaten sen C1A'ya geleli 10 hafta oldu, oldukça kısa süre. Ama bu zaman içinde nasıl parlak zaferlere ulaştığın göz önüne alınırsa, daha ileriye doğru bir adım atılmasının zamanı gelmiş gibi görünüyor. Personelle konuştum. Çok iyi bir rastlantı olarak C5C'deki Cranley bu hafta sonunda erken emekliliğe ayrılıyor. Biliyorsun eşi bir süreden beri hastaydı. Onu göller yöresine götürmek istiyor. İkramiyesini alıp gidecek. Bence senin için çok uygun.
Preston düşündü. C5C?
Limanlar ve havaalanları mı diye sordu. Bu da bir irtibat işiydi. Gümrük, göçmenlik, özel şube, ciddi suçlar ekibi, narkotik ekibi. Bunların hepsi bakıyordu limanlarla havaalanlarına. Kuşkulu tipleri arıyor, üstlerinde yasa dışı bir şey getirip ülkeye sokmamalarına çalışıyorlardı. Preston'ın kuşkularına göre C5C başka kimsenin alanına girmeyen işleri toplayacaktı. Harcourt Smith parmağını uyarıcı bir ifadeyle havaya kaldırdı.
Çok önemli John. Tabii Doğu bloku illegalleriyle kuryelerine özellikle dikkat etmek gerek falan filan. Tam senin beğeneceğin iş.
Ve bu güç mücadelesi sırasında bürodan da uzakta olmak diye düşündü Preston. Kendisi Bernard Hemings'in adamı olarak tanınıyordu. Bunu Harcourt Smith'in de bildiğinden emindi. İtiraz etmek, Sir Bernard Hemings'le görüşme istemek, eski yerinde kalmak için savaş geldi aklına.
''Neyse ben bir denemek istiyorum.'' dedi Harcourt Smith. ''Biron yine Gordon'da, taşınmak zorunda değilsin.''
Preston oyuna geldiğini anlıyordu. Harcourt Smith merkez büro sistemini ömrünün yarısı boyunca incelemişti. Bu da kendisinin polis işi dediği işlerdendi ama hiç değilse faal göreve getiriliyordu bir kez daha.
''Pazartesi sabahı başlamanı rica edeceğim.'' dedi Harcourt Smith.
Cuma günü binbaşı Valeri Petrovski sessizce İngiltere'ye girdi. Moskova'dan bir İsveç kimliği de Zürih'e uçmuş, orada kimlikleri mühürlü bir zarfa koyup KGB'nin güvenli bir kasasına saklamış, İsviçre'de bir mühendis kimliğini bir posta kutusunda bekleyen zarftan almış, Zürih'ten Dublin uçağına binmişti. Aynı uçakta ondan sorumlu olan güvenlik görevlisi de vardı. Görevli Petrovski'nin kim olduğuna da ne peşinde olduğuna da aldırmıyordu. Dublin Uluslararası Havaalanı Oteli'nde iki adam buluştular. Petrovski soyundu, Avrupa giysilerini adama verdi. Onun getirdiği giysileri giydi. Tepeden tırnağa İngiliz kılığı, elinde de bir çanta, içinde pijama, banyo süngeri, yarı okunmuş bir roman, ikinci bir takım elbise... Görevli havaalanındaki duyuru tahtasından bir zarf içindeki mesajı almıştı çoktan. O mesaj Dublin'deki elçilikte çalışan S görevlisi tarafından hazırlanmış, birkaç saat önce bülten tahtasına tutturulmuştu. İçinde bir gece önceki Eblana tiyatrosunun biletinin koparılmış yarısı vardı. Bir de New Jury Oteli'nde gece yatıldığının makbuzuyla Londra-Dublin-Londra uçak bileti. Sonunda Petrovski'ye yeni pasaportu da verildi. Az sonra havaalanına gidip bilet kontrolü yaptırdığında kimsenin kaşı havaya kalkmadı. Petrovski artık Dublin'e bir günlük iş seyahatine gelip gerisin geri İngiltere'ye dönmekte olan bir İngilizdi. Dublin ile Londra arasında pasaport kontrolü yapılmıyordu. Yolcular Londra'ya indikleri zaman biniş kartlarını ya da biletlerini veriyor, kimliklerini böylece kanıtlıyorlardı. Bundan sonra boş bakışlı iki özel şube görevlisinin önünden geçiyorlardı. Bu adamlar hiçbir şey görmüyor numarası yapıyor ama pek az şeyi gözden kaçırıyorlardı. İkisi de Petrovski'nin yüzünü daha önce hiç görmemişlerdi. Çünkü Petrovski daha önce İngiltere'ye Heathrow Havaalanı'ndan hiç girmemişti. İsteseler pasaportunu gösterebilirdi onlara. James Duncan Ross adına hazırlanmış kusursuz bir İngiliz pasaportu. Pasaport bürosu bile kusur bulamazdı. Çünkü veren orasıydı bir kere. Gümrükten aranmadan geçen Rus bir taksiye binip King's Cross istasyonuna gitti. Orada kilitli bagaj dolaplarına uğradı. Anahtar zaten cebindeydi. Dolap ülkedeki S elemanlarından sorumlu elçilik görevlisi tarafından hazır tutulanlardan biriydi. Hazırlığı yapan dolaptakileri görmemişti, görmek de istemezdi. Neden herhangi bir paketin istasyondaki dolaba konulması gerektiğini de sormazdı. Onun işi değildi sormak. Petrovski paketi açmadan aldı, sonra açabilirdi, içinde ne olduğunu zaten biliyordu. King's Cross'tan bir taksiye daha bindi, Londra'nın öbür ucundaki Liverpool sokağına gitti. Oradan Ipswich'e kalkan akşam trenine bindi. Tam yemek saatinde Great White Horse Oteli'ne yerleşti. Eğer meraklı bir polis Ipswich trenindeyken genç İngiliz'in elindeki pakete bakmak istese çok şaşardı. Paketteki fin malı Sakko otomatik tabancanın şarjörü doluydu. Mermilerin burun konisi dikkatli X biçiminde kesilmişti. Kesikler sonradan jelatin ve konsantre potasyum siyanitle doldurulmuştu. İnsan vücuduyla temas ettiğinde hemen yayılması bir yana, söz konusu kişinin bu zehirden sonra bir daha iyileşmesine de olanak yoktu.
Pakette bundan başka James Duncan Ross'un lejandını kanıtlayan diğer ufak tefek işaretler vardı. Lejand, meslek jargonunda var olmayan bir insanın hayali yaşam öyküsü demekti. Bu lejandı desteklemek için son derece gerçek belgeler bulundurulurdu. Bunlar her türden şeyler olabilirdi. Genellikle lejandın üzerine kurulu olduğu adam bir zamanlar var olmuş, sonra iz bırakmayan, ortalığı bulandırmayan bir biçimde ölmüş olurdu. Kimliği alınıp perdahlanır, destekleyici belgelerle donatılır, hayatının geride kalmış yıllarına doğru giderdi bu izler. Gerçek James Duncan Ross ya da ondan kalan şeyler şu sıra yıllardan beri Zambezi Nehri'nin derin çalılıkları arasında çürür durumdaydı. Adam 1950'de doğmuştu. Angus ve Curtie Ross'un oğluydu. Kilbride'da, yani İskoçya'da otururlardı. 1951'de Angus Ross, savaş sonrası İngiltere'sinin vesikayla ekmek dağıtılan yaşamından usanmış, karısı ve bebeğiyle birlikte Güney Rodezya'ya göçmüştü. Mühendis olduğundan tarım makineleriyle ilgili bir işe girmiş, 1960'da da kendi işini kurmuştu. Zenginleşince genç James'i iyi bir hazırlık okuluna, sonra da Michael House'a yollayabilmişti. 1971'de çocuk askerliğini de yapmış olarak babasının şirketinde çalışmaya başlamıştı. Ama orası artık Ian Smith'in Rodezya'sıydı. Joshua Nkomo'nun Zipra gerillalarına ve Robert Mugabe'nin Zanlalarına karşı savaşlar pek şiddetlenmişti. Eli silah tutan her erkek askere alındı, askerlik süreleri uzatıldıkça uzatıldı. 1976'da James Ross, Rodezya Hafif Süvari Birliği'nde çarpışırken bir Zipra tuzağına düştü. Zambezi Nehri'nin güney yamacındaki çalılar arasında öldürüldü. Zipra gerillaları cesedi soydular, sonra çabucak Ambiya'daki üstlerine çekildiler. Adam yanında kimlik bulundurmayabilirdi ama birliği yola çıkmadan hemen önce sevgilisinden bir mektup almış, onu ceketinin cebine sokmuştu. Ceket Zambiya'ya geldiğinde KGB'nin eline geçti. Yüksek rütbeli bir KGB subayı olan Vasili Solodovnikov o sırada Lusaka büyükelçisiydi. Güney Afrika'da bir takım işler çevirtiyordu. Çalıştırdığı bu şebekelerden biri James Ross'a yazılmış mektubu ele geçirdi. Ölen genç subayın geçmişine bir bakış bazı olanakların varlığına işaret ediyordu. İngiltere doğumlu olan Angus Ross da oğlu da İngiliz pasaportlarını hiç elden bırakmamış, başka ülke vatandaşlığına geçmemişlerdi. Bu nedenle KGB James Duncan Ross'un bir kez daha yaşamasına karar verdi. Rodezya'nın Zimbabwe olarak bağımsızlığa kavuşmasından sonra Angus ve Christy Ross Güney Afrika'ya geçerlerken James de görünüşe göre İngiltere'ye dönmeyi seçmişti. Görünmeyen eller Londra'daki Somerset House'da bulunan doğum belgesini aldı, başka eller yeni formlar doldurdu, yeni pasaport başvurusu yaptı. Kontroller tamamlandı, pasaport verildi. İyi bir lejandın yaratılmasında pek çok insanın çalıştırılması ve binlerce saat harcanması gerekliydi. KGB'de eleman da sabır da boldu. Banka hesapları açıldı, kapandı, sürücü ehliyetleri vize ettirildi, arabalar o isimle alınıp satılarak ismin taşıt ruhsat bilgisayarında gözükmesi sağlandı, işlere girildi, terfiler alındı, referanslar hazırlandı, emeklilik kesintileri yapıldı. Mevki sahibi olmayan kalabalık eleman kadrosunun bir işi de bu tür belgeleri kaçırmadan izlemek, işlemekti. Başka ekipler de geçmişe doğru yola çıktı. Çocuğun takma adı neydi? İlkokula nerede gitmişti? Çocuklar okulda fizik hocasına ne ad takmışlardı? Evin köpeğinin adı neydi? Lejandın tamamlanması yıllar sürebilirdi. Tamamlanıp da yeni kimlik sahibi tarafından ezberlendikten sonra da haftalar süren soruşturmalarla açığını yakalamaya çalışırlardı. İşte Petrovski'nin elindeki pakette bunlar vardı, kafasında da. Kendisi James Ross'tu, bunu kanıtlayabilirdi. Batı bölgesinden doğuya bir İsviçre bilgisayar pazarlama şirketinin Doğu İngiltere temsilciliğini üstlenmeye geliyordu. Barclays Bankası'ndaki hesabı şişkindi. Dorchester ve Dorset'te de öyle. Bu paraları yakında Colchester'a transfer ettirmek üzereydi.
Ross'un imzasını kusursuz atabiliyordu artık.
İngiltere çok kendine özgü bir ülkeydi. Dünyada insanların üzerlerinde kimlik bulundurmak zorunda olmadığı tek ülke İngiltere'ydi. Sorulduğunda cebinden kendine yazılmış bir mektup çıkarıp uzatsa yetiyordu. Sanki bu bir şey kanıtlarmış gibi. Ehliyet de İngiltere'de fotoğrafsız olduğu halde yeterli kimlik sayılıyordu. İnsan ben kimim diyorsa oydu besbelli. Valeri Alekseyeviç Petrovski bir gece önce Ipswich'te yemek yerken kimsenin kendisinin James Duncan Ross olduğundan kuşkulanmayacağından emindi ve haklıydı da. Yemekten sonra danışma masasında rehberin son sayfalarına bakarak emlak komisyoncularının yerini buldu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 200.